Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve inayeti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bugün sizlere Hicr suresinin 26 ile 35. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de sizlere bu ayeti kerimelerin tilavetini takdim ederek sohbetimize başlıyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. Hicr suresi 26 ila 35. ayetler.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإن إنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Mevlamız cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul bir amel eylemesini niyaz ederiz öncelikle. Ardından hasıl olan sevabı, başta sevgili peygamberimizin, bütün peygamberan-ı izamın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte, bütün şehitlerimizin ruhlarına, ahiret yurduna göçen bütün gazilerimizin ervahına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ervahına, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden ahsen-i kabul ile makbul eyleyip bir hediye olarak onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Hicr suresi 26. ayetle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh hazretleri, ayet-i kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Andolsun biz insanı, insan nev'ini, aslını ve ilk ferdini, bu nev'in tüm fertlerinin yaratılışını icmali olarak içine alacak şekilde eşsiz bir yaratılışla, vurulduğu zaman ses çıkaran pişirilmemiş kuru bir çamurdan, ki bu çamur piştiği, yani ateşe tutulduğu zaman El-Fakhar adını alır. İşte şekillenmiş kara balçıktan, yani suyla çok kaldığından ötürü rengi değişip kararmış bir topraktan yarattık. Ayette geçen mesnun, havuz ve ırmak dibinde olan ve pis kokan balçık gibi suda çok durmak suretiyle kötü koku tutmuş demektir. Ya da suret verilmiş balçık manasında olabileceği gibi dökülmüş balçık manasına da gelebilir. O zaman insan bedeni şeklinde içi boş bırakılmış balçık manasında olmuş olur. Nitekim kurşun, bakır ve benzerleri gibi eritilebilir madenlerden içi boş kalıplar dökülebilmektedir. Bir bakıma Allah Teala balçığın içini boş bırakarak bununla İçinde bir şey bulunmayan bir insan kalıbı ortaya koymuş, yani bir tasvir oluşturmuş ve bu kalıp kuruyup da vurulduğu zaman ses verir olmuştur. Cenab-ı Hak daha sonra bu kalıbı bir başka cevhere büründürmüştür. Mü'minun suresinin 14. ayetinde ifade edildiği üzere, yaratanların en güzeli olan Allah ne kadar yücedir. Kâşifî der ki, tibyan sahibi şöyle der, Hak Subhanehu ve Teâlâ, Âdem aleyhisselamı topraktan yarattı. Şöyle ki, çamur olana kadar toprağın üzerine su yağdırdı. Bir müddet geçtikten sonra kara balçık oldu. İşte o zaman o kara balçıktan insanın suretini yarattı, tasvir eyledi. Bir vakit geçtikten sonra o kurudu ve kurumuş çamur, yani salsal mertebesine ulaştı. Ardından gelen ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. 27. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Müellifimiz diyor ki, cinleri de ifadesi burada el-can cinlerin babasıdır. Er-Ravda isimli eserde denilir ki, cinlerin babası iblistir. El-Can ise Kamus isimli eserde belirtildiği üzere El-Cin lafzının çoğul ismidir. Cinler gizlendikleri, yani gözle görülmedikleri için onlara bu isim verilmiştir. El-Can ile El-İnsan kelimesinden de anlaşıldığı üzere cin cinsi kastedilmiş olması da mümkündür. Çünkü bir cinsin bütününün bir maddeden yaratılmış bulunan tek bir fertten dallanıp budaklanması sebebiyle bu cinsten olan tüm fertler o maddeden yaratılmış olurlar. İşte bu cinleri de daha önce, yani insanın yaratılmasından önce son derece hararetli zehirli bir ateşten yaratmıştık buyuruyor Rabbimiz. Ayette geçen es-semum, lügatte kavurucu rüzgar demektir. Kavurucu rüzgarda da ateş bulunur. Es-semum ile el-harur arasında şöyle bir fark vardır. Es-semum genellikle gündüz olur. El-harur ise geceleri esen sıcak rüzgardır. Fakat bu rüzgarın gündüzleri de estiği olur. Nitekim el-kamusta böyle denilmektedir. Es-semuma bu adın verilmesinin latifliği sebebiyle bedendeki ağız, burun ve kulak gibi deliklere nüfuz etmesinden ileri geldiği söylenir. Cinler insanlardan önce yaratılmış olmasına rağmen, ayette insanların yaratılmasının önce zikredilmesi, insanın şanının yüceliğini ve üstünlüğünü göstermek içindir. Adem aleyhisselamın yaratılması ile cinlerin yaratılması arasında 60 bin sene vardır. Tahkik ehlinden olan ilim ehli, mülk aleminin cinler aleminden, cinler aleminin de insanlar aleminden önce yaratıldığı konusunda ittifak etmişlerdir. Öncekilerden ibret alması ve tüm yaratılmışlardan sonra yaratılmakla onların hepsinden üstün olduğu ortaya çıkması için dünya mülkü yani hükümranlığı Adem aleyhisselama intikal etmiştir. Çünkü onun sonradan yaratılması kapının kapatılıp mühürlenmesi gibidir. O yaratılmışların sonuncusu, kainatın neticesi, hissedilebilir ve akledilebilir şeylerden ibaret olan külli varlıkların bir nüshasıdır. Cemal, celal, lütuf, kahır vasıflarının kendisinde gerçekleşmiş olması sebebiyle varlık onunla kemalin zirvesine ulaşmıştır. Melekler ise böyle değildir. Onlar tek bir kanat üzere yaratılmış varlıklardır. Bu kanat ise lütuf kanadıdır. Adem aleyhisselamdan önce topraktan yaratılmış kimse yoktu. Adem aleyhisselam topraktan yaratıldı ki secde etmeye meyyal, alçak gönüllü, oldukça zelil ve boynu bükük bir kul olabilsin. Çünkü secde tam ubudiyet makamıdır. Hasılı her cins kendi cinsine meyleder. Bu sebeple Adem aleyhisselam Allah Teala'ya karşı alçak gönüllülük arz ederken, İblis ateşten yaratılmış olduğundan cinsine meylederek tevazu göstermedi. Büyüklendi, kibirlendi, secdeden yüz çevirdi ve büyüklük iddiasında bulundu. Hikmet ehli der ki, hiç şüphesiz Allah Teala Adem aleyhisselamı özel bir görünümde, özel bir maddeden, özel bir surette yaratmaya kadirdir. Oysa onu önce topraktan, sonra çamurdan, sonra pis kokulu cıvık bir balçıktan, sonra da pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yaratmıştır. Bu ya her şeyi kapsayan, sırf hikmetten ibaret olan ilahi meşiyetten, ilahi dilemeden ötürü böyle olmuştur, ya da böyle bir yaratılışta meleklere yol gösterme, onların ve diğer mahlukatın maslahatını gözetme isteği söz konusu olduğu için böyle olmuştur. Çünkü insanın bütün bu maddelerden yaratılmış olması, bir şeyin kendi şekil ve cinsinden yaratılmış olmasından çok daha hayranlık vericidir. Ve geldik 28. ayete kıymetli dinleyenlerim. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ayetin tefsirine şöyle başlıyor müfessirimiz. Hani Rabbin yeryüzünde hilafet konusunda meleklere demişti ki, ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Müellifimiz Mursevi Hazretleri kendi ifadelerini burada bizlerle paylaşıyor. Ben kupkuru bir çamurdan ifadesi yaratacağım kelimesine bağlıdır. O zaman şekillenmiş kara balçıktan olan kupkuru çamurdan bir insan yaratacağım şeklinde olur. El-Kamus'ta denilir ki, beşer erkek olsun, dişi olsun, tekil olsun, çoğul olsun, insan demektir. Onun tesniyesi de olabilir, ebşar şeklinde çoğulu da olur. İnsan tenine de beşer denir. Yaratacağım ifadesi, ileride kesin olarak yaratacağım demektir. Allah Teala temiz olanla yani melekle habis olanı yani iblisi birbirinden ayırmak için imtihan eder bir tarzda meleklerle istişarede bulundu. Melekler kurtuldu, iblis ise helak oldu. Bu yüzden şöyle söylenir. Denendiği zaman insan ya ikram görür ya da horlanır. Yani insan ya horlanarak ya da ikram görerek denenir. Denilir ki Allah Teala dünyanın fani olduğunu ve hükümranlıklarının biteceği fikrine kendilerini alıştırsınlar diye meleklere Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce onu var edeceğini bildirdi. Nitekim Adem Aleyhisselam'a da kendini cennetten çıkacağı fikrine alıştırması için eşinle birlikte cennette otur buyurdu. Zira oturmak, sakin olmak ise ancak ariyet yani emanet şeklinde olur. Bir gün o emanet alınır. Sahip şöyle der, fenaya yani yok olmaya hazır olanın alakalar için bir korkusu yoktur. Eteğini beline bağlayan kimse toza toprağa kaygılanmaz. Allah Teala peygamberlerin efendisini, nebilerin sonuncusu kıldığı gibi Adem'i de mahlukatın yani hepsinin sonu mührü olması için tüm yaratılanlardan sonra onu yaratmıştır. Böylece son olmanın şerefi onda ortaya çıkmıştır. O bir melikin özel hazinesinin kapısındaki mührü mertebesindedir. Ardından 29. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ona şekil verdiğim ve ona üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. Ayette geçen ona şekil verdiğim yani insan şeklinde ve beşer yaratılışında ona suret verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman. Bu ifadeyi müfessirimiz şöyle tefsir ediyor. Ayette geçen ennefhu kelimesi üflemek demektir. Aynı zamanda rüzgarı tutmaya ve onunla dolmaya elverişli olan bir cismin içine rüzgar vermek demektir. Bu ifade hayat vermekten kinayedir. Ortada ne üfleme ne de üflenen vardır. Bilakis hakikatte bu var eden, var edilen, var edenin hüviyetinin var edilene geçmesi, sıfat ve fiilinin onda zuhurundan başka bir şey değildir. Şeyh İzzettin der ki, ennefh, kabule elverişli olan yerde ruhun nurunu yakan şeyden ibarettir. Buna göre nefh, yakıp aydınlatmanın sebebidir. Allah Teala hakkında nefhin sureti yani zahirdeki anlamı muhaldir. Yine şöyle devam eder Şeyh İzzettin. Ruh bir yönde ve bir yerde olmaktan münezzeh bir varlıktır. Her şeyi bilme ve her şeyden haberdar olma gücü vardır. Bu yani Allah ile ruh arasında öyle bir münasebet ve öyle bir benzerliktir ki ruhun dışındaki cismani varlıklarda böyle bir özellik bulunmadığından dolayı Allah Teala'ya izafe edilmek sadece ruha mahsus kılınmıştır. Ona ruhumdan üflediğim zaman ifadesini böyle aktarıyor Şeyh İzzettin isimli alim rahmetullahi aleyh. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri ayetin tefsirinde İmam Celdeki isimli bir alimden de bizlere söz ediyor ve onun Kitabul Burhan'ın insan bölümünde şöyle dediğini aktarıyor bizlere. İlk yaratılışta insanın özü yani cevheri birçok kuvvetleri bulunan tek bir hakikattir. Bu öze sufiler ruh ve kalp derken filozoflar nefs-i natıka derler. Bedene taalluk edince kuvveleri dağılır, nuru gizlenir ve birçok mertebeleri meydana gelir. İşte bu mertebeler şunlardır. Dünyevi yaratılışın perdeleriyle perdelenip, tabii özellikler yüzünden değişime uğradığı zaman nefis, bu özelliklerden sıyrılıp nuru zuhur edince akıl, Hak Teâlâ'ya yönelip kutsi aleme ve alemi müşahedeye döndüğünde ise ruh, Cenab-ı Hakk'ı, sıfatlarını, isimlerini toplu ve tafsili olarak bilmesi ve tanıması bakımından kalp, sadece cüz'i varlıkları kavraması ve fiillerin kaynağı olan meleke ve durumlarla muttasıf olması itibariyle de nefs adını alır. Fakir Bursevi der ki, aralarında Gazzali ve İmam Razi'nin de bulunduğu çok sayıda ehl-i sünnet alimi, filozoflar ve sufilere muvafakat ederek ruhun bedende yer kaplamayan ve bedene tıpkı bir aşıkın maşukuna bağlanışına benzer bir şekilde bağlı olan mücerret bir eser yani tesir olduğu ve bedeni sadece Allah'ın bildiği bir şekilde yönettiği görüşündedirler. Konunun mahiyeti şöyledir diyor ve devam ediyor müellifimiz. Ruh, sultani ve hayvani olmak üzere iki çeşittir. İlki emr alemindendir. Bedenden ayrılmasından ötürü el-mufarık adını da alır. Bedenle alakası bedeni yönetme ve onda bir takım tasarruflarda bulunma alakasıdır. Bu ruh, bedenin harap olmasıyla birlikte yok olmaz. Sadece organlardaki tasarruf gücü yok olur. Bu ruhun taayyün mahalli, çam kozalağını andıran kalptir. Kalp, melekut alemindendir. Et-Tarifat'ta der ki, en büyük ruh, yani ruhu azam, ilahi zatın rububiyet açısından zuhur yeri olan İnsan ruhudur. Ruhun ikincisi halk alemindendir. Ona kalp, akıl ve nefs de denilir. Bu ruh bedendeki bütün organlara sirayet etmiş vaziyettedir. Nitekim et-tarifatta şöyle denilir. Hayvani ruh, menba'ı cismani kalbin boşluğu olan latif bir cisimdir. Atar damarlar sayesinde bedenin diğer bölgelerine de dağılır. En güçlü biçimde zuhur ettiği yer kan, taayyün ettiği yer ise dimağdır. Bu ruh, sultani ruhun neticesi, fiil ve hareketlerin de başlangıç noktasıdır. Hayvani ruh, sıfatın zat karşısındaki durumuna benzer bir durumdadır. İlahi fiiller, zatın sıfatla aynı anda bir arada bulunmasına bağlı olduğu gibi, İnsan fiilleri de sultani ruhun, hayvani ruh ile aynı anda bir arada bulunmasına bağlıdır. Yine ilahi kemal sıfatları bu ilahi fiiller ile neticelerin varlık sahnesine çıkışından evvel, zat-ı ehadiyet gaybının içinde bulunduğu gibi, hayvani ruh da bil kuvve olarak bedenle taallukundan evvel, sultani ruhun içinde bulunmaktadır. Hasılı ayetin manası şöyledir diyor müfessirimiz. İnsanın istidadı kemale erip, içine de ruh konularak, onun tesiri organların içlerinde cereyan ettiği ve böylece hayat bulup hissedilebilen, nefes alabilen bir varlık haline geldiği zaman, Rabbimiz Teala, siz hemen onun için secdeye kapanın buyurdu. Yani Allah'ın emrine uyarak Adem'i selamlamak ve ona tazim için secdeye kapanın. Buradaki yere kapanma emrinde emredilen şeyin söylendiği gibi sadece eğilmek olmadığına delil vardır. Yani Allah için secde edin. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudret ve hikmetinin hayret verici izleri Adem aleyhisselamda zuhur ettiğinden o kıble mesabesindedir. Fakir Mursevi der ki, bu konuyla alakalı sadık bir rüya görmüştüm. Rüyamda Şeyhim Hazretlerini, ki Allah onun ruhunu ferahlandırsın, son derece neşeli bir vaziyette gördüm. Ona ölümle alakalı bazı şeyler sordum, bana şöyle cevap verdi. Ben son nefesime kadar tam bir taharet üzere yaşadım. Ruhum kabzedildiğinde de ortasında bir pınar bulunan bir yola girdim. Ruhumu teslim etmiş olmamdan dolayı abdestim bozulduğu için bu pınarda abdest aldıktan sonra gökyüzüne yükseltildim. Daha sonra cenazemin yanına dönerek hazır olanlarla birlikte kendi cenaze namazımı kıldım. Bunun üzerine kendisine, bu dünyevi yaratılıştaki akıl ve idrak olduğu hal üzere mi kaldınız diye sordum. Evet dedi. Sonra gülümseyerek ellerimden tuttu. İki kere bana inan dedi. Sanki kendisine karşı olan güzel itikadımdan duyduğu sevinci bu şekilde gösteriyordu. Daha sonra rüyamdan uyandım. Müellifimiz diyor ki, bu rüyadan çıkarılabilecek bazı sonuçlar vardır. 1. Ölüm sırasında abdest bozulur. En doğru görüşe göre ölünün gasledilmesinin meşruiyeti de buna dayanmaktadır. Kamil mümin hayatında da ölümünde de temizdir, necis olmaz. Abdestsiz olmak, yani hades hali ise necis olmak demek değildir. Hasılı kamil mümin de nakısın yıkandığı gibi yıkanır. Çünkü zahire göre o da abdestsizdir. 2. Akıl ve idrak dünyada olduğu hal üzere kalır. Çünkü akıl, iman, velilik ve benzerleri ruhun sıfatlarındandır. Ruh ise ölümle değişime uğramaz. 3. Kamil ruh kendi cenazesine katılır. Namazda insanlara örnek olur. Onun kendi namazını kılması hakikat mertebesinde kamilin secde eden kimse olduğuna işarettir. Dolayısıyla yaptığı ibadet başkasına değil, sadece Allah'adır. İyi anla. İnsanların kendisinin cenaze namazını kılması ise meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesine işarettir. Bunun için bu büyük sırrı gerçekleştirmek üzere cenaze namazı mutlak olarak meşru kılınmıştır. Bu namazın şeriat mertebesinde dua ve sena olması ise buna tezat teşkil etmez. Çünkü bizler Subhanekallahumme ve bihamdike ve tebârekesmuke ve teâlâ cedduke ve celle senâuke ve lâ ilâhe gayruke ifadeleriyle Rabbimiz Teâlâ'ya dua ve senada bulunmaktayız. Bunun böyle olması tezat teşkil etmez diyor merhum müellifimiz Mursevi Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Mursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim ve kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
Alemi aşkın bana hoşdur gamı, gam durur erbabı aşkın hemdemi, çek gamı aşkı bulasın merhemi. Ademi ol, Ademi ol, Ademi. Aşk ile dil zindedir bu kainat. Aşk ile buldu bu alemler hayat. Aşk ile bilindi esma ve sıfat. Ademi ol, Ademi ol, Ademi. senin, sende sırrın bilmeye sayet anın. Ademi ol, Ademi ol, Ademi. Nuh felek mi Mustafa cismi canı olmadı mani ana ümmetinden sen hakikat hakkı ya Ademi ol Ademi
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız yerden Hicr suresinin 30. ayetinden sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Allah Teala Adem'i yarattı, ona şekil verdi ve ona ruh üfledikten sonra hiçbir yer ya da gök meleği hariç olmamak şartıyla meleklerin hepsi, hiçbiri diğerinden geç kalmaksızın hemen secde ettiler. Şüphesiz birlikte yapılan secde, secde çeşitlerinin en mükemmelidir. Onun için buradaki secde de böyle bir secde olarak yorumlanmıştır. Fakir Mursevi der ki, hakikatte bu secde Adem Aleyhisselam'ın aynasında damgalı bulunan nura yapılan bir tazimdir. Bu nur ise Nuri Muhammedi ve Hakikati Ahmediyedir. Bahrul Ulum adlı eserde denilir ki, alimler ayetteki ecma'un kelimesini tefsir usulü ıstılahlarından müfessere örnek olduğunu söylerler. Çünkü fesecedel melaiketu, melekler hemen secde ettiler ifadesinin, bütün meleklerin secde ettiği manasında olduğu açıktır. Ancak kulluhum, yani hepsi lafzıyla bir kez daha vurgulanmıştır ki, bütün melekler hemen birlikte bu tazim secdesinde bulunmuşlardır. Ardından gelen ayet-i kerime ise bir hususu bizlere beyan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat iblis hariç, o secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Müfessirimiz diyor ki, eblese ümidini kesti ve şaşkınlığa düştü anlamındadır. Ki iblis kelimesi de ondan türemiştir. Fakat iblis hariç, o secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Bu ifade, peki iblis niçin secde etmedi şeklindeki mukadder bir soruya verilmiş bir cevaptır. Yani onun secde etmemesi, tereddüt etmesinden ileri gelmemiştir. Aksine, yüz çevirmesinden ve kendisini büyük görmesinden ileri gelmiştir. Yani iblis, Adem'e secde etme hususunda onlarla birlikte bulunmayı kerih gördü. Ve üç masiyet işledi. İlahi emre karşı gelme, Adem'i hakir ve kendini büyük görme, cemaatten ayrılma ve Allah'a yakın kılınan değerli varlıklarla aynı kefeye konulmaktan yüz çevirme. Müfessirimiz diyor ki, Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbni Arabi Kuddise Sirruh Hazretleri, Ruhul Kudüs adlı eserinde şöyle der. Bil ki Ademoğlunun namazdaki hareketleri arasında secde etmesi kadar İblisi perişan eden bir şey yoktur. Çünkü onun hatası secde etmemekti. Bu bakımdan çok secde etmek ve secdede uzun süre kalmak şeytanı üzer. İnsan secde dışında namazdaki hiçbir hareketinde şeytandan korunmuş değildir. Çünkü insan secde ettiği zaman şeytan işlediği masiyeti düşünmeye başlar ve kendisiyle meşgul olduğu için secde eden kimseyi unutur. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsan secde ayeti okuyup secdeye kapandığı zaman şeytan vah başıma gelenler. Ademoğluna secde etmesi emrolundu, o da secde etti ve cenneti kazandı. Bana da secde etmek emredildi ama ben yüz çevirdim. Bunun için benim yerimde cehennem oldu diye ağlayıp sızlanarak onun yanından uzaklaşır. Dolayısıyla secdedeki havatır ya Rabbani'dir, ya melekidir, ya da nefsidir. Şeytan ise hiçbir şekilde ona ulaşmaya yol bulamaz. Kul secdeden ayrıldığı zaman iblisteki bu özellik ortadan kalkar, üzüntüsü zail olur ve insanla yeniden uğraşmaya başlar. Kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra gelen ayetler Rabbimiz Teala ile şeytan arasında geçen konuşmaları bize aktarıyor. Bu ayetlerin ilki Hicr suresinin 32. ayetidir. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ey iblis, secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir dedi. Müellifimiz diyor ki, Allah, ey iblis, Adem'e secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? Üstelik secde edenlerin ne derece şerefli varlıklar olduğu ortada iken dedi. Bu ifade, peki Cenab-ı Hak o secde etmeyince ne dedi şeklindeki mukadder bir soruya cevap teşkil eden yeni bir cümledir. Bu azarlama şeytanın sadece secde edenlerden ayrı durmasından ötürü olmayıp, bilakis biraz önce zikrettiğimiz mezkur üç masiyetinden ötürüdür. Ve şeytanın verdiği cevabı bize Hicr suresinin 33. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İblis, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim dedi. İblis, ben ruhani bir cevher olduğum halde kuru bir çamurdan, yani kesif bir cisimden şekillenmiş kara balçıktan, siyah ve kokmuş balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim dedi. Bu cümlede açıklama için getirilmiş yeni bir cümledir diyor müellifimiz. Ayette geçen min salsalin min hame'in mesnun ifadesinin tefsiri yukarıda geçti. Şeytan şöyle demek istiyor. Adem'i sen en adi unsur olan topraktan, beni de en şerefli unsur olan ateşten yarattın. Şimdi latif, ruhani bir varlık, kesif, cismani bir varlığa niçin secde etsin? İblis, Adem'in zahirine baktı ve onun batınından gafil oldu. Onun suretini virane olarak gördü, sırlar hazinesinin o harabede gizlenmiş olduğunu bilmedi diyor müellifimiz. Ve şu beyti aktarıyor. Aleme sığmayan hazine bu hanededir. Bu harabe o gizli hazine içindir. Her kim ki bu hazineye azıcık yol buldu, zeminin sultanı, zamanın Süleyman'ıdır. Et-Tevilatun Necmiye adlı eserde şöyle denilir. Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Çünkü onlarda nurdan ileri gelen bir boyun eğme hususiyeti ve nasihati kabule dair hususi bir ilim vardı. Fakat iblis hariç, o azgınlığın, ateşten ileri gelen haddi aşmanın, kendisine has kılınması, mayasına yerleştirilmiş olan cehalet ve kendisini alim zannetmesi sebebiyle o secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Rabbi kendisine, ey iblis, secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir dedi. Yani secdeden imtina etmeni gerektirecek ne gibi bir mazeretin var diye sordu. İblis şöyle dedi. Kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim ben. İblisin son derece bilgisiz, sığ bir akla sahip olduğunu gösteren bir husus da, kötü kokular yayan sözlerinden anlaşılıyor. Ona göre Allah kendisine ve meleklere verdiği Adem'e secde etme buyruğunda haşa hata etmiştir. Şeytan, Adem'in meleklerin kendisine secdesini hak etmesini, onun kuru bir çamur olmasında ve yaratılışında zannetmiştir. İblis, Allah'ın Adem'i secde edilmeye, sırf kendisindeki hilafet sırrından dolayı müstahak kıldığını anlamaktan oldukça uzak bir kavrayıştaydı. Bu hilafet sırrı Adem'in ruhuna tevdi edilmişti. Bu ruh Allah'a izafe edilmek şerefiyle müşerref olmuş. Onun nefhası kendisine tahsis edilmekle özel kılınmış, bütün isimler kendisine öğretilmiş, Allah'ın cemal ve celal sıfatlarının tecellisine istidatlı kılınmıştır. İşte bundan dolayı iblise kör şeytan denilmiştir. Çünkü o gözlerinden sadece biriyle Adem'in beşeri yapısını ve bu yapıdaki bozgunculuk ve kan dökmenin kendilerinden doğduğu kötü, yırtıcı, hayvani sıfatları görmüştür. Adem'in ruhani yapısında mevcut bulunan hilafet sırrını, sayesinde çok büyük değer kazandığı isimler ilmini, özel olarak nail olduğu ilahi nefhayı, Allah'ın bizzat kendisine izafe edilme şerefini ve diğer seçilmişlik, beğenilmişlik hallerini görecek bir gözden yoksun olduğundan bir gözü kör bulunuyordu. Şeyhim Osman Fazlı Efendi Hazretleri şöyle der: arz ve arzın hakikatleri itminan ve varlığını ihsan halindedir. Bu sebeple matlubunun varlığına ulaştığı için daima sakin, sükunet halinde, sessiz ve sükut halindedir. Böylece görünüşte en aşağıda olsa da en yüce mertebeye ermiştir. Arzın kalbinden çıkan rıza ile kaim olmuştur. Onun makamı rıza, hali teslimiyet, dini ise İslam'dır. Hazreti Şeyh'in sözündeki sırra şairin şu sözü de işaret ediyor: Aras nehri sahrada coşar, deryaya ulaşınca susar. Sahibin şu sözü de aynı mahiyettedir. Aşıklara fenaya kadar sevinç ve gamdan kurtuluş yoktur. Deryaya varıncaya kadar sel bazen alçaktan, bazen yüksekten akar. Ve geldik 34. ayete kıymetli dinleyenlerim. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Allah şöyle buyurdu: öyleyse oradan çık, artık kovuldun. Allah Teala kovma ve hakir görme emriyle ona şöyle buyurdu: öyleyse oradan, yani cennetten çık. Cennetten kovulması oraya vesveseleriyle girmesine ters düşmez. Göklerden kovulması mukarreb melekler zümresinden, yaratılmış olduğu meleklere ait suret ve sıfatlardan da çıkmasını gerektirmiştir. Nitekim kovulan ve öfkelenilenlerin durumu böyle olur. O yaratılışı ile övünmekteydi. Allah onun yaratılışını değiştiriverdi. Bembeyaz bir varlık iken siyahlaştı. Çok güzel iken çirkinleşti. Nurani iken zulmani oldu. Ebu'l-Kasım Ensari der ki: Allah Teala melekler, cinler ve insanları suret ve şekilleri bakımından birbirlerinden farklı yaratmıştır. Şayet bir meleği hem zahiri hem de batini bakımdan bir insanın bünyesine çevirecek olsa, o melek, melek olmaktan çıkmış olur. Diğerlerini de buna kıyas et. Artık kovuldun ifadesindeki racim kelimesi taşla recm etmekten, yani taş atmaktan gelir. Bu da kovulmaktan kinayedir. Çünkü kovulan kimsenin ardından taş atılır. Yani sen Allah'ın rahmetinden, her tür hayır ve lütuftan kovuldun demektir. Yine racim kelimesi parlak ateş şuleleriyle kovulmak manasındadır. Bu da onun bir şeytan olduğundan kinayedir. Yani sen parlak ateş şuleleriyle kovalanan şeytanlardansın demektir. Ve geldik son ayeti kerimeye kıymetli dinleyenlerim. Hicr suresinin 35. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır. Ayette geçen muhakkak ki kıyamet gününe kadar ifadesi, amellerin karşılığının verildiği o azap gününe dek lanet, yani Allah'ın rahmetinden uzaklaştırma senin üzerine olacaktır. İblisi lanetleyecek olanlar her ne kadar insanlar olsa da lanet esasen Allah tarafından vaki olmuş olmaktadır. Nitekim Sa'd suresinde benim lanetim senin üzerine olsun buyurulmuştur. Sa'd suresi 78. ayette. Bu ayette iblisin cezasının kıyamet gününe ertelenmiş olduğuna bir işaret vardır. Son derece çirkin bir durum olmakla birlikte onun lanetlenmesi yaptıklarının karşılığı değildir. Bu lanetlenme ise o gün tam olarak gerçekleşecektir. İblisin lanetlenmesinin sınırı kıyamet gününe kadar olarak belirtilmiştir. Çünkü dünyada iken zaten lanet onun üzerinde olacaktır. Kıyamet günü gelip çattığında bu lanetin yanı sıra öyle bir azaba çarptırılacak ki onun yanında laneti unutacak. Et-Tibyan adlı eserde şöyle denilir. Kıyamet gününe kadar ifadesi bir süre belirtmek için değil, tıpkı yer gök durdukça ifadesinde olduğu gibi ebedilik bildirmek içindir. Lanetin kıyamet günü de meydana gelecek olması bunu teyit etmektedir. Nitekim Allah Teala aralarından bir münadi Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye seslenir. A'raf suresi 44. ayet. Böyle buyurmuştur Mevlamız. Ancak bu lanet o can yakıcı azab ile birlikte olacaktır. Allah'tan af ve esenlik dileriz diyor müellifimiz, böyle bir niyazla bitiriyor sözlerini ve iblisin lanetlenmesi sırf ezelde ve fıtratı icabı laneti hak ettiği içindir. Böylece lanet artık onun ebediyen gıdası olmuştur diye ekliyor. Son olarak Mesnevi'den şu beyti aktarıyor bizlere. Cihan nimetlerle dolu bir bağ olsa, fare ve solucan yine toprak yer. Pislik böceği pislik içinde yaşar. Cihanda pislikten başka bir lezzet bilmez. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah sizlerle Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya kadar onun rahmeti ve bereketi, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun efendim.